Ayrım 6 ve İhtilal, Altan Öğmen, sayfa 69. 3. Bölüm, 1955 yılından bir bahar havası ve bir kişisel proje. 1955 çok hareketli bir yıldı. Hem siyasi olaylar açısından hem de benim açımdan. Siyasette yeni bir bahar havası yaşadık. Başbakan Adnan Menderes ile ana muhalefet lideri İsmet İnönü'nün birbirlerine karşı tutumları beklenmedik şekilde iyileşiverdi. Benim de bir kişisel projem vardı. O yıl içinde yarısı tamamlandı. İlk bölümde 27 Mayıs 1960 sabahını anlatırken 1960 yılındaki evli barklı ve üniformalı durumumu belirttim. 1955 sonbaharındaki durumum öyle değildi. Bekardım, sivildim, gazeteciydim. Öfkeli yıllarda anlattığım gibi o zamanki Tercüman Gazetesi'nin Ankara temsilcisi olmuştum. Ayrıca ek iş olarak İzmir'deki Sabah Postası ve Demokrat İzmir, Adana'daki Bugün gibi gazetelere de muhabirlik yapıyordum. Yaşım henüz 23'tü ama gazetecilikteki kıdemin 5 yılı bulmuştu. Ayrıca fakülteyi de bitirmek üzereydim. Sınavlara giriyordum. Girdiklerim iyi geçiyordu. Eğer geri kalanlarından da iyi sonuç alırsam 2 yıllık gecikmeyle de olsa nihayet mezun olacaktım. Ve daha da önemlisi benim gibi sınavlara girip sınavları benden çok daha iyi geçen Aysel'e resmen de talip olabilecektim. Aksi takdirde, diyelim ki o mezun olmuş ben olmamışım, sınavlardan birinden kalıp sene kaybetmişim. O durumda kız istemek kolay değil, babası için de kız vermek kolay değil. Ağzından yel alsın lafı bu gibi haller için, o kötü ihtimali atlayıp mezuniyet aşamasına vardığımı varsayıyordum. O zaman da tabii o aşamaya vardıktan sonra yapılacak bir sürü iş var, onlar aklıma geliyordu. Sırasıyla şunlar... 1. Geçen kitapta anlattım. Aysel'le o vakte kadarki durumumuz fakültede ve birçok yerde bilinse de ailelerden resmen gizli ya, o konu açıklığa kavuşturulacak. 2. Aysel'in babası fiili duruma razı olacak, evet demeyi kabul edecek. 3. Bizimkiler kız istemeye gidecek, söz kesilecek. 4. Ve nişan. 5. Kiralık bir küçük ev bulunacak. 6. Daha önemlisi evin eşyaları seçilip alınacak. 7. Nikah. Düğün demiyorum, sazlı sözlü, süslü, bol davetlili bir düğünü düşünmenin hesap kitap açısından gerçekçi olmadığını ben de biliyorum, Aysel de biliyor. Zaten birbirimizi şatafatlı bir düğünün ideolojik açıdan da yanlış olduğuna çoktan inandırmışız. Bu aşamalar da gündemimde. Tabii onları aşmaya girişmeden önce benim son sınavları da atlatmam gerekiyor. Yani işimin yanında dersime de çalışmam. Fakat o sırada gazetecilikteki işler de çok yoğun, onları da aksatmamam gerekiyor. Bir yardımcım var. Gazeteciliğe yeni başlayan yetenekli bir genç, Aydın Köker. Daha sonraki yıllarda TRT yayıncılığı da yaptı. Kariyerini spor alanında da geliştirdi. Ünlü bir maç spikeri oldu. Yurt dışında basın ateşeliğinde bulundu. Aramızdan vakitsiz ayrıldı. Onu rahmetle anarım. Ankara haberlerini hazırlayıp İstanbul'a, İzmir'e, Adana'ya telefonla geçme işini Aydın'la birlikte yapıyoruz. Ortada daha elektronik sistemler bir yana, telex de yok, fax da. Telefon zamanın en modern haberleşme aracı olmaya devam ediyor. Tabii portatifleşmiş de değil, elinize alıp başka bir odaya geçerek konuşabileceğiniz ahizeler henüz yok. Hat nereye bağlıysa orada durup konuşacaksınız. Şehirler arası telefonla konuşmak için de santrala başvurup bağlanma sıranızı orada bekleyeceksiniz. Bunlar o zamanların doğal koşulları. Bunlara alışığız ama güçlüğümüz şurada. Önceki kitapta anlattım, hala bir büromuz yok. Münasip bir büro bulup kiralayamamışız. Telefonla haber verme işini annem babamla birlikte oturduğum evde yapıyoruz. Bahçeli evlerdeki evde. Buna annemin babamın bir itirazı yok. Hatta işimizi kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Aydın'ı da tanıyorlar. Aileden biri gibi görüyorlar. Ama Aydın kibar bir çocuk. Onların yanında telefonun bulunduğu yere tek başına gidip yerleşemiyor. Telefonun bulunduğu sehpa ile yanındaki koltuk evin oturma odasında. Oda büyükçe bir oda ama babam da genellikle o odada oturuyor. Gazete kitap okuyor, annem girip çıkıyor, kardeşlerim öyle. Liseyi bitirmek üzere olan Örsan, kız lisesine giden Gülden. Aydın telefonun başındaki koltuğa oturmaktan çekiniyor. Annem, babam, kardeşlerim onu buna teşvik etmek için çeşitli tedbirler alsalar da. O operasyonu benim başlatmamı ve yanından fazla ayrılmamamı bekliyor. Bu yüzden ben işlerin en hafif olduğu ve sınav için çalışmama en müsait olduğu zamanlarda bile Aydın'ı telefonun başında bırakıp evin başka bir odasına geçemiyorum. Ne yapacaksam o telefonda odada yapıyorum. Odadaki küçük masanın üzerinde işletme iktisadı notlarım. Önemli satırların altını kırmızı kalemle çizerken kulaklarımı Aydın'ın İstanbul'a haber okuyan ve yanlışları önlemeye çalışan sesi dolduruyor. Rüstem ağabey, o milletvekilinin adı Cemal değil, Kemal. Karadeniz'in K'sı, soyadı da Öz Çoban. Çoban var ya, koyunları güder. Harflerini söylüyorum. Çankırı, Ordu, Bolu, Adana, Nazilli. Kısacası hem sınavlar, hem evlilik yolundaki sorunlar, hem de o sıradaki gazetecilik işleri, hepsini birlikte yürütmek zorundayım 1955'in o sonbahar aylarında. Bahar havası gelgitleri. O sıradaki gazetecilik işleri derken tabii akla önce siyasi olaylar geliyor. Ankara'daki gazeteciliğin temel konuları siyasi. Meclis, başbakanlık, iktidar partisi, muhalefet partileri, partiler arasındaki ilişkiler veya ilişkisizlikler. Bunları mümkün olduğu kadar yakından izlememiz gerekiyor. Önce şunu belirtmeliyim. 1955 yılında siyasi olaylar açısından gene öfkeli yıllardan birindeydik. İktidar partisi ile muhalefet partileri arasındaki gerginlikler zaman zaman çok artıyordu. Siyasi hayatımızın geleceği konusunda fazla iyimser olmak kolay değildi. Fakat öyle günler geliyordu ki o iki parti arasındaki buzlar birdenbire eriyiveriyordu. Siyasi ortamda bir bahar havası esmeye başlıyordu. Gerginlikler sırasında birbirlerine karşı çok ağır sözler söyleyen Başbakan Adnan Menderes ile CHP lideri İsmet İnönü aralarındaki tartışmalarda çok saygılı bir üslup kullanıyorlardı. O havalar bazen birkaç hafta, bazen birkaç ay sürüyordu. İki parti arasında görüşmeler oluyordu. Bunlar politikacıları da iyimserleştiriyordu, gazetecileri de. İktidarın muhalefet ve basına karşı uyguladığı baskıcı tedbirlerin kaldırılabileceği veya en azından hafifletilebileceği beklentileri gündeme giriyordu. Gerçi o beklentiler bir türlü gerçekleşmiyordu. İktidar bahar havası süreçleri biter bitmez eski tedbirleri kaldırmak şöyle dursun, muhalefete de basına da yargıya da üniversiteye de yeni yeni tedbirler getiriyordu. O yeni yeni tedbirlerin 1953 ile 1955 arasındaki bazı örneklerini hatırlayalım. 1953 yılında mecliste Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı ile temsil edilen Millet Partisi kapatılmıştı. Mal varlığı hazineye geçmişti. Aynı yılın Aralık ayında İsmet İnönü'nün liderliğindeki ana muhalefet partisi CHP'nin mal varlığını hedef alan bir kanun çıkarılmıştı. Tüm mal varlığına hazinece el konulmuştu. 1954 seçiminden hemen önce basına ağır cezalar getiren ünlü 6334 sayılı kanun çıkarılmıştı. Pek çok gazeteci hakkında davalar açılmıştı. Birçok yazar ve basın mensubu hapis cezalarına çarptırılıp cezaevine konulmuştu. 1954 seçiminden hemen sonra ise o seçimde büyük bir zafer kazanan iktidar partisi, o zaferin özgüveni içinde daha ılımlı bir tutum içine girmesi beklenirken daha da tahammülsüz adımlar atmaya başlamıştı. Meclisten arka arkaya 3 antidemokratik kanun çıkarmıştı. Bir Kırşehir iline seçmenler Osman Bölükbaşı'ya oy verdi diye ilçe haline getirerek cezalandırmıştı. İki seçim kanununda değişiklik yaparak muhalefetin radyoda sesini duyurma hakkının son kalıntılarını da yok etmişti. Üç, yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran bir kanunla Yargıtay Başkanı dahil tüm yüksek yargıçları görevden alma yetkisini doğrudan doğruya Adalet Bakanı'na vermişti. O arada üniversite öğretim üyelerinin görevden alınmaları yetkisini de Milli Eğitim Bakanı'na vermişti. Bunlara tabii muhalefetten de basının o vakte kadar özgürlüğünü koruyan kesiminden de tepkiler geliyordu. Partiler arası polemikler şiddetleniyordu. Demokrasinin geleceği için iyimser olma imkanı azalıyordu. Ancak işte o bahar havalarından bir yenisi daha devreye girerse o iyimser beklentiler gene canlanıyordu. Metin Toker dilimi yutacaktı. Bu bahar havası git gellere 1955'in ilk yarısında da kendini göstermişti. Başbakan Adnan Menderes ile ana muhalefet partisi lideri İsmet İnönü daha önceki sertleşme döneminden sonra o yılın Şubat ayındaki bütçe görüşmelerinde birbirlerine çiçek atmaya başlamışlardı. Bu gelişmenin sonuçlarından bir sahnenin şahidi gazeteci Metin Toker'dir. Bir yıldan beri o zamanın ünlü siyasi dergisi Akis'i çıkaran Toker, o yıl İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker'le evlenmişti. 1955'in ilkbaharındaki bahar havası içinde kayınpederi İnönü'nün Bulvar Palas'taki bir devlet davetine çağrılışıyla başlayan gelişmeleri anılarında şöyle anlatır. İsmet Paşalı Yıllar 1954-1957 Bilgi Yayın Evi. Biz, yani Metin ve Özden Toker, o sırada İzmir Caddesi'nde bir apartman dairesinde oturuyorduk. Akşam kayınvalidem yalnız kalacağı için Çankaya'ya, İnönü'nün oturduğu pembe köşke yemeye gelmiştik. Paşa giderken fazla gecikmeyeceğini söyledi. İnönü'nün gittiği davet meclis başkanı Refik Koralta'nın Iraklı parlamenterler şerefine verdiği bir resmi yemekti. Biz yemeğimizi yedik, ben kitap okumaya koyuldum. Kayınvalidemle Özden bir ara yukarıya çıktılar, ev işleriyle meşgul oldular. Aşağı indiler, bir kenarda konuşmaya daldılar. Vakit gecikti, paşa gelmedi. Ancak gece yarısı sırasında kapı çalındı. Ben açarım dedim ve açtım. Açtım ve hayretten dilimi yutacak gibi oldum. Karşımda İsmet Paşa ile Adnan Menderes duruyordu. Çok neşeli görünüyorlardı. Eminim çakır keyiftiler. Birbirlerinin kollarını tutuyorlardı. Adnan Bey, nasılsın Metin diye sordu. İsmet Paşa başbakandan içeri girmesini istedi. Fakat Menderes başka sefere dedi. Şimdi Cumhurbaşkanına çıkacakmış. Saat geç oldu diye ilave etti. İsmet Paşa biraz oturabileceğini söyledi. Menderes itiraz etti. Davet ederseniz memnuniyetle gelirim dedi. Paşa sordu, söz mü? Menderes keyifli bir tarzda söz dedi. Başbakanlık şoförü siyah kadillağın kapısını açık tutuyordu. Menderes paşaya veda etti, arabasına bindi. Pencereyi açtı. İsmet Paşa kapıda konuğunu geçiriyordu. Başbakan, rahatsız olmayın paşam dedi. İsmet Paşa estağfurullah diye karşılık verdi. Kadillak yürüdü, Menderes başıyla selamladı. Araba bahçeden çıktı. Böyle bir tablonun o zamanki koşullar içinde hayal edilmesi bile güçtü. Gerçi belirttik, o yıllarda da partiler arası ilişkilerin yumuşadığı zamanlar vardı. Gerek Adnan Menderes gerek İsmet Paşa bazı konuşmalarında eski sert üsluplarını bırakıp birbirleri için iyi sözler söylüyorlardı. Ama böyle gece vakti bir araya gelmeleri, Menderes'in İnönü'yü evine götürmesi, ikisinin de birbirine saygı göstermeye bu kadar özen göstermeleri gerçekten şaşılacak bir şeydi. Metin Toker'in bunları görünce dilimi yutacak gibi oldum demesi doğaldı. Dönemin başbakanı ile ana muhalefet liderinin bu derece samimi bir hava içine girmeleri nasıl olmuştu? İsmet Paşa bunu Menderes'in ayrılmasından sonra Toker'e anlatmıştı. Koralta'nın Iraklı parlamenterler için verdiği davette Menderes İnönü ile çok meşgul olmuştu. Daha çok dış politika üzerine konuşmuşlardı. O sırada Bağdat Paktı kuruluyordu. O paktın kuruluşuna daha sonra değineceğim. Dış politika konusunda iktidar partisi ile ana muhalefet arasında esas açısından büyük bir ayrılık yoktu. Ayrıntılardaki ayrılıklarında uzlaşma yoluyla giderilmesi mümkündü. Dış politika etkinlikleri o yıllarda iktidar ile muhalefet liderleri arasında bir diyalog nedeni oluşturuyordu. İktidarla muhalefet arasında iç politika açısından gerginlikler olsa da bunları aşıp bir araya gelmelerinin yollarını açıyordu. Daha önceki yıllardaki bahar havalarının başlamasında da aynı faktörün etkisi vardı. Menderes İnönü'ye o konuda izahat vermişti. İnönü de bunları dinlemiş, bazı görüşlerini de bildirmişti. İnönü davetten ayrılacağı zaman Menderes onu evine götürmeyi teklif etmiş. İnönü rahatsız olmazsanız memnuniyetle demişti. Başbakan kendisinin de zaten Çankaya'ya çıkacağını söylemişti. Toker'i o akşam hayrete düşüren o sahne gerçekleşmişti. Herkes memnun. Tabii sonrası da var. Ertesi akşam gene Irak heyeti onuruna, bu defa Adnan Menderes Ankara Palas'ta bir davet vermiş. İsmet Paşa oraya da davetliymiş. Menderes davet sahibi olduğu halde bütün konuklarını bırakıp gene İnönü ile meşgul olmuş. Ev sahibi olduğu için onu evine bırakmayı teklif edememiş ama Ankara Palas'ın kapısına kadar inerek uğurlamış. Metin Toker o sahnelerin davetlilerde bıraktığı izlenimi de şöyle anlatıyor. Davetliler bu hoş manzarayı seyretmişlerdi. Memleket yıllardır süren, hele 1954 seçimlerinden sonra büsbütün gerginleşen çekişmelerden bıkmıştı. Partiler ve liderler arasında dostluk istiyordu. Havanın yumuşamasını, iktidarın şiddet gösterilerinden, muhalefetin boş tahriklerden ve sert çıkışlardan vazgeçmesini bekliyordu. O yüzden İsmet Paşa'ya Adnan Menderes'in gösterdiği ilgi, saygı çok iyi karşılandı. Ankara Palas salonlarında çok iyi karşılanan bu gelişme o bahar aylarında siyasete de yansıdı. Gerçi Menderes ile İnönü arasındaki ikili görüşme gerçekleşmedi. Toker'in yorumuna göre bunun nedeni Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın böyle şeylere karşı olmasıydı. O genellikle sertlikten yanaydı. Menderes ile İnönü'nün görüşmeleri sadece başkalarının da bulunduğu davetlerde mümkün oldu. Ama kamuoyu iki lider arasındaki bu yumuşamadan memnundu. Bu hava meclisin yaz tatiline kadar devam etti. Meclisin yaz tatiline girdiği gün mecliste iktidarla muhalefet arasında gene sert tartışmalar oldu. Ama o gün başlayan yeni gerginliklerin dozu eskisi kadar yüksek olmadı. İşte bu yumuşama ve yumuşamadan sonraki fazla gerginleşmeme halleridir ki kamuoyunda muhalefetin, basının, yargının ve demokratik ilkelerin uğradığı darbelerin kamuoyunda neden olduğu karamsarlığı hafifletebiliyordu. O darbeleri görerek demokrasinin tehlikede olduğunu düşünenler, iktidarın muhalefetle uzlaşma yoluna girebileceğini, attığı adımlardan en az bir kısmını geri alabileceğini umut edebiliyorlardı. Bu umut edebilme imkanı 1955'ten sonraki yıllarda iktidarın muhalefete ve basına karşı daha da sertleşen darbeleriyle giderek azalacaktı. Gerçi her şeye rağmen o yıllarda da geçici bahar havalarından gene de kendini gösterdiği ve o umutları biraz olsun canlandırdığı zamanlar da olacaktı. Ama bunlar 1955'ten 1960 yılının son 40 gününe kadarki gidişin ana çizgisini değiştiremeyecekti. Keşke değiştirebilseydi. Sen hep aynı adama mı rastlarsın? Biz şimdi keşkeleri bırakalım, olayları kronolojik olarak izlemeye devam edelim. Önce 1955'i tamamlayalım. 1955 yılının önemli olaylarının bir kısmını 6-7 Eylül felaketi ve soruşturma sonuçları dahil öfkeli yıllarda anlatmıştım. Birazdan 6-7 Eylül'ün siyasi sonuçlarıyla ilgili olayları yazacağım. Ama şimdi araya benim kişisel projemdeki 1955 gelişmelerini anlatayım. Projeyi yukarıda özetledim. Birinci maddesindeki hedef bizim Aysel'le durumumuzun gizli olmaktan çıkıp Aysel'in ailesince resmen bilinir ve konuşulabilir hale gelmesi. Geçen kitabın okurları hatırlayacaklar. O durumumuz 3 yıla yakın zamandır sürüyordu. Bunun fakültedeki arkadaşlarımız biliyordu. Başkaları da görüyordu ama biz aile çevrelerimizden gizli tutuyorduk veya gizli tuttuğumuzu sanıyorduk. Bu benimkinden çok Aysel'in ailesine, daha doğrusu babasına karşı alınmış bir tedbirdi. Benimkiler, başta annem, durumu daha önce fark etmişlerdi. Annem beni sıkıştırıp itirafımı almıştı. Tabii Aysel'e evlenme teklifini ona sormadan yapmış olmamdan pek memnun değildi ama bunu kabullenmişti. Babam zaten benim artık o kararı tek başıma verebilecek yaşta olduğumu düşünüyordu. Yani bu konuda bizim evdeki sorun çözülmüştü. Aysel'lerdeki koşullar biraz başkaydı. Bizim gizlilik önlemlerini Aysel'in kız kardeşlerine zaten uygulamamıştık. Onlar, yani Yüksel, Güner, Sema, her şeyi biliyorlardı. Benimle de tanışmışlardı. Bilmeyenler veya bilmediğini zannettiklerimiz Aysel'in annesiyle babasıydı. Onların bilmesini istemememizin nedeni de fakülteyi henüz bitirmemiş olmamızdı. Aysel'in babası kızlarının evlenmeleriyle ilgili konuların üniversite mezunu olmalarına kadar söz konusu edilmemesini kural haline getirmişti. İşte o kural bir gün birdenbire bozuldu. Nedeni biz değildik, bir tesadüftü. Aysel'in babası Tarık Asal aslında işi gücü fazla bir zat. O sırada Milli Eğitim Bakanlığı'nın Orta Öğretim Genel Müdürü. Bakanlıktan eve dönüşü her zaman Aysel'den sonra. Ama o gün nasılsa daha erken gelmiş. Üstelik rastlantıya bakın, eve gelmeden önce Ankara'nın Kızılay Meydanı'nda bir işi varmış. Oradan geçerken Aysel'i benimle birlikte yürürken görmüş. Ayrıca bizi o şekilde görüşü ilk değilmiş. Kızına o zamana kadar bu konuda bir şey söylememiş ama o akşam artık sessizliğini bozmaya karar vermiş. Aysel eve gelir gelmez soruları sıraya koymuş. Neredeydin?
Milli Kütüphane'de sınavlara çalışıyordum.
Sonra?
Sonra işte eve geldim.
Kızılay'dan geçmedin mi?
Evet, geçtim. Hava güzeldi. Biraz yürüdüm, öyle geldim.
Yanındaki kimdi?
Yanımdaki? Ha evet, sınıf arkadaşım Altan. Rastladım ona.
Sen hep aynı adama mı rastlarsın?
Diyalog böylece itiraf aşamasına gelmiş. İtiraf bir gün nasıl olsa yapılacak ama Aysel buna hazırlıksız yakalanmış. Ayrıca babasının üniversite mezunu olmadan olmaz ilkesine aykırı bir durum ortaya çıkmış.
Meslek mi değil mi? Evet, o kural o akşam bozulmuştu. Fakülteyi mezuniyet sınavlarının sonuna gelsek de henüz bitirmemiştik. Ama Aysel bizim evlenme yolunda olduğumuzu babasına açıklamak zorunda ol kalmıştı. Babasının ise koyduğu kuralın bozulmasına canı sıkılmıştı. Ama üzerinde durduğu asıl konu o değildi. Aysel'in anlattığına göre bana kişi olarak bir itirazı olmamıştı. Hatta eğitimcilikte kendisinden 10 yıl daha kıdemli olan babama duyduğu saygıyı belirtmişti. Ama daha sonra fakülteyi bitirme konusuyla birlikte bir başka konuyu açmıştı. Aralarında şöyle bir soru cevap faslı geçmişti.
Mesleği ne?
Gazeteci.
Kızım, onu sormuyorum, mesleğini soruyorum.
Gazeteci baba.
Meslek, meslek, mesleği ne?
Diyaloğun ikinci bölümü o konuya takılıp kalmıştı. Meslek, meslek, mesleği ne? Yani benim öğrenciliğimi aksatmalı da olsa sürdürürken 5 yıldır yaptığım işi müstakbel kayınpederim meslek saymıyordu. Kızına talip olacak damat adayının onun meslek sayabileceği bir işi olmasını istiyordu. Aysel babasıyla olan o önemli görüşmelerini bana anlatırken bunun evlenmemize engel olmayacağını belirtti. Tahminine göre babası eninde sonunda ikna olacaktı. Olmazsa zaten ikimiz de reşittik. Evlenme memurluğuna gider, 2 şahit bulup kendi başımıza da evlenirdik. Buna gerek kalacağını ben de sanmıyordum. Babası eninde sonunda itirazından vazgeçebilirdi. Fakat gazeteciliği meslek saymama yolundaki görüşünden hiç memnun olmamıştım. Tabii bu sadece Tarık Bey'e has bir görüş değildi. Geçen kitapta belirtmiştim. Bizim aile çevremizde de pek çok kişinin o konudaki görüşleri müstakbel kayınpederiminkine yakındı. Onlar da hele fakülteyi bitirdikten sonra geleceği olan bir devlet memurluğuna girmek yerine gazeteciliğe takılıp kalmamın akıllılık olmadığını düşünüyorlardı. Annemin de gazeteciliği itibarı yüksek bir meslek saymadığını yazmıştım. Ama o artık realiteyi kabul etmişti. Eski itirazlarını tekrarlamıyordu. O konuyla ilgili tesellisi kardeşim Örsan'ın gazetecilik gibi acayip bir iş yerine doğru dürüst bir mesleği olması umuduydu. Gerçi son anlatacağım annemin umudunu sarsan bir gelişme vardı. Örsan benim Aydın'la birlikte bizim evdeki telefon konuşmalarımızı izlerken gazeteciliğin o kadar fena bir iş olmadığına inanmaya başlamıştı. Hatta bazen İstanbul'a telefonla haber okumamıza yardım ediyordu. Annem buna karşı önlem almaya çalışıyordu. Aslında doğru dürüst bir meslek edinme imkanına o sırada çok yakındım. Hatta bu benim için bir zorunluluktu. Fakültedeyken aldığım bursların karşılığı olarak mecburi hizmetim vardı. Fakülteyi bitirir bitirmez beni otomatik olarak bir yere tayin edeceklerdi. Ama benim istediğim bu değildi. Mali şubedendim. Otomatik tayin yerim Maliye Bakanlığı'ydı. Hesap uzmanlığı, bakanlık memurluğundan maliye müfettişliği veya banka müfettişliği gibi geliri daha yüksek görevlere geçmek için sınavlara girebilirdim. Ama bunların hiçbirinde gözüm yoktu. Mecburi hizmetimin bedelini ödemek ve gazeteciliğime devam etmek istiyordum. Konuya bugünün koşullarına göre bakarsak şu görülür. Üniversitede burslu olarak okumak mezun olur olmaz işe başlamanın güvencesiydi. Ama o zamanlar bu güvencenin fazla bir önemi yoktu. Çünkü üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulmak kimse için bir sorun değildi. Burssuz okuyup mecburi hizmete bağlanmayanlar da mezun olur olmaz bir işe girebilirlerdi. Üniversite mezunu sayısı hala yetersizdi. Gerek devlet sektöründe gerek özel sektörde üniversite mezunlarına olan ihtiyaç karşılanamıyordu. Bugünkü 2000'li yıllardaki durum malum. Mecburi hizmeti olup fakülteyi bitirir bitirmez bir göreve tayin edilmek, bugün acaba mezun olunca iş bulabilecek miyim derdi içindeki birçok öğrenci için avantaj sayılır. Ama o günkü öğrencilerin birçoğu için bu bir yüktü. Ben o yükten kurtulmayı hedefliyordum. Tabii mecburi hizmet borcumu ödeyebilirsem. Devlet de kendi kadrolarında çalışsınlar diye avans verip yatırım yaptığı üniversite mezunlarını kaçırmak istemiyordu. Tayin edildiği kadrolarda göreve başlamayanlardan verdiği bursun karşılığının tümünü tahsil etmek istiyordu.
Zaten ikinci sınıfa geçerken kazandığım bursun ödemesi başlamadan önce bana ve kefilim olarak anneme o konuda taahhütname imzalatılmıştı. Devlet görevine başlamayıp gazetecilikte kalırsam yüklü bir para ödemem gerekiyordu. O sırada gazetecilikten kazandığım aylık gelir yeni mezun olarak devlet sektöründe alabileceğim maaşın 4-5 katıydı. Tercüman gazetesi Ankara muhabiri, sonra temsilcisi olarak aldığım aylığa İzmir ve Adana'daki gazetelerin muhabirliğinden aldığım telif hakları eklenince elime geçen para gene de o zamanın 1000 lirası civarındaydı. Yeni mezun memurun maaşı ise 167 liraydı. Bu durumda olumsuz bir değişiklik olmazsa mecburi hizmet ödemesinin üstesinden gelebilirdim. Ayrıca taksitle ödeme imkanı da vardı, onu da kullanabilirdim. Özetle 1955'in sonbaharında 5 yıllık gazeteciydim, mesleğimden memnundum, onu sürdürmekle kararlıydım. Ama işte gazeteciliği meslekten saymama anlayışı yok mu? O kendi aile çevremde olduğu gibi Aysel'in çevresinde de karşıma çıkmıştı. Bu da canımı sıkmıştı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 83.